bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Satrançta sistematik antrenman. Zergio Zamaryan. 1. kaset, 1. yüz. Alman Satranç Federasyonu'nun resmi ders kitabı. İnkılap Kitabevi, İstanbul 1991. Çeviren Selim Palavan. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Alman Satranç Federasyonu'nun bu ilk resmi training kitabı, hem satranççılar hem de satranç hocaları ve antrenörleri için sistematik satranç treningini mümkün kılar. Bireysel oyun kuvvetinin artırılmasının başlıca ön şartlarından biri, geçmişin en önemli partilerinin bilinmesidir. Bunlar bu kitapta aydınlatılmaktadır çünkü ileri gelen satranç ustalarının satranç oyunu geliştirmek için neler yaptıklarını bilmeksizin modern satrancı anlamak imkansızdır. Kitap okuyucuya teorik açıklamalar ve birçok pratik örneğin yanı sıra satranç mücadelesini oluşturmanın yollarını öğretir. Bu da her şeyden önce varyantların hesaplanması tekniği, psikolojik ve teknik turnuva hazırlığı, konumların takdiri ve planların geliştirilmesini içerir. Uluslararası usta ve satranç hakemi, satranç uzmanı ve tanınmış birçok kitabın yazarı Zergio Zamaryan, uzun senelerce Alman Satranç Federasyonu'nun baş trenörlüğünü yapmıştır. Bu eseri Türkçe'ye çeviren İstanbul Teknik Üniversitesi EM profesörlerinden Selim Palavan, vaktiyle birçok genç satranççımızın yararlandığı Modern Satranç adlı kitabı yazmıştır, 1943. Son senelerde emekli olduktan sonra yine satranca dönüp birkaç yeni kitap daha yazmıştır. İnkılap Kitabevi Yeni Satranç Yayınları serisine bakınız. Ön Söz. Son senelerde satranç yazıları o kadar geniş ve buna bağlı olarak çapraşık hale gelmiştir ki, her oyuncu kendi için doğru kitabın seçilmesinde zorluk çekmektedir. Sistematik olarak training, antrenman, yapmak isteyen bir satranççı için Alman Satranç Federasyonu'nun resmi training programı olağanüstü bir çalışma vasıtasıdır. Bu kitapta Alman Satranç Federasyonu aslında farklı satranç oyuncularına fakat aynı zamanda derneklerdeki alıştırmalı ders, seminer, hocalarına ve trenerlara da hitap etmektedir. Her satranç oyuncusu evde farklı konuları inceleyebilir ve kuşkusuz ki pratikte uygulayabilir. Elbette kısa zaman içinde dernekler bu kitabın içerdiği bilgileri üyelerine aktaracaklar ve böylece genel olarak bütün organize satranççıların oyun kuvvetinin artmasına yardım edeceklerdir. Bu resmi training kitabı, satranç literatüründen tamamen bağımsız olarak kullanılabilmekte ve özel amaçlara yönelik şahsi veya kolektif training için gerekli enformasyonu vermektedir. Ümit ederiz ki, satranç oyuncuları bu kitap yardımıyla sistematik olarak training yapmasını öğrenerek ilerleme için sağlam bir temel kuracaklardır. Geniş belgelerin derlenmesi ve işlenmesi, Alman Federasyonu Trainer'ı Zergio Zamaryan'ın eseriydi. Bu temel eser için Alman Satranç Federasyonu adına ona teşekkürü borç biliriz. Heinz Hohfeld, Alman Satranç Federasyonu Başkanı. Çevirenin Notu. Sayın Heinz Hohfeld'in bu kitap için yazdığı ön sözün ilk cümlesi, son senelerde satranç yayınları o kadar geniştir ki vesairedir. Gerçekten de birçok satranç dergilerinden başka, Almanya'da sayısız denilecek kadar çok satranç kitabı yayınlanmaktadır. Bizde ise durum bellidir. Ülkemizde satranç kitapları maalesef tek tük çıkmaktadır ve Sayın Ümit Ünkan ile Sayın Kahraman Olgaç olmasaydı son zamanlarda pek kitap yayınlanamayacaktı. Zaten uzun senelerden beri Türk Satranç Federasyonu ve bununla beraber bütün Türk satranççıları çeşitli hükümetlerimizden ve özellikle spor örgütlerinden tam anlamıyla üvey çocuk muamelesi görmekteydi. Fakat son zamanlarda galiba durum değişecek gibi görünüyor. Oldukça aktif şekilde çalışan Yeni Türk Satranç Federasyonu nihayet hükümetle diyalog kurabilmiştir. Durum böyleyken yayınlanacak, özellikle tercüme edilecek kitaplara karşı dikkatli olmalıyız. Diğer bir deyişle, Avrupa'da ve SSCB'de neşredilen literatürden en iyi eserleri seçmeliyiz. İşte bu kitap da böyledir. Ve İnkılap Kitabevi'ndeki Yeni Satranç Yayınları serisinin organizatörü Sayın Nazar Fikri, bu seride yayınlanmış olan satrançta kombinezonlar ve varyantların hesaplanması, training, adlı kitapla ilgili olarak benden bu mevzuda fakat daha çok stratejik problemlerle uğraşan bir kitabın hazırlanmasını istediği vakit ben hemen Zamaryan'ın eserini teklif ettim. Benim strateji ve training'e ait ekseriya Rus menşeli daha birçok kitabım var. Bunların hepsi istisnasız çok iyidir. Fakat stratejik elemanlar hakkında komple denilecek kadar geniş bilgiler veren bu seviyede bir kitap bilmiyorum. Ümit ederim ki satranççılarımız için de iyi bir yardımcı olur. Bu vesileyle Sayın Sertaç Dalkıran'ı zikretmek yerinde olur. Çünkü beraberce yaptığımız çalışmalarda Zamarya'nın bu eserini ayrıntılı şekilde inceledik. Ona çok minnettarım çünkü bu sayede kitabın gerçek değerini anladım. Kitabın yazarı hakkında birkaç söz. Uluslararası usta, uluslararası satranç hakemi ve yazarı olan Zergül Zamaryan, 1978 senesinden beri 10 yılı aşkın bir süre Alman Federasyonu baş trenörlüğünü yapmıştır. Yaş sebebiyle emekliye ayrılan Zamaryan halihazırda Almanya'nın dergilerinden biri olan Deutsche Schachzeitung, Schach Report'un baş yazarlarından biridir. Çok iyi teorik bilgilere ve aynı zamanda olağanüstü inceleme, analiz, yeteneğine sahip olan Zamaryan, bu dergide en önemli partilerin analizlerini hazırlamaktadır. Örneğin, geçen sene Kasparov-Karpov Dünya Şampiyonluğu maçının bütün partilerinin. Selim Palavan. Bu kitap nasıl kullanılmalı? Satranç son 40-50 yıldır gitgide daha fazla spor gibi geliştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde sayısı sürekli artan ve kuvvetli oyuncular içeren turnuvalarda iyi sonuçlar, performanslar elde etmek için diğer tüm spor dallarında yapıldığı gibi muhakkak sistematik bir hazırlık, bir training, antrenman organize etmek gereklidir. Satranç traininginin diğer spor çeşitlerinin antrenman metotlarından, yöntemlerinden farklı olduğu açıktır. Fakat ana prensipler, ilkeler aynı kalır. Organize edilmiş satranç treningi Almanya'da başlangıç safhasında bulunmaktadır. Fakat Hamburg, Essen ve Stuttgart'ta training problemleriyle uğraşan merkezlerde çok geniş bir dokümantasyon sistemi ve hala az denilebilecek sayıda iyi eğitilmiş trainerlar ve çalıştırıcılar mevcuttur. Alman Satranç Birliği'nin, federasyonunun aşağı yukarı 3000 derneğinde çalışan trainerlara, çalıştırıcılara ve aynı zamanda sayısı çok olan C ve D kategorilerindeki, kuvvet sınıflarındaki satranççılara, trainingin bütün satranç seviyelerinde gerçekleştirilmesine yardım etmek için bir training programı hazırlamak gerekli olmuştur. Satranç traininginde bütün spor dallarında olduğu gibi bir teorik ve bir de pratik kısımlar mevcuttur ve bu ikinci kısım daha kolay organize edilebilmektedir. Bugünlerde çeşitli tipten ve her seviyedeki satranç müsabakasına katılabilmek için çeşitli olanaklar mevcuttur. Training için sadece bunları doğru şekilde seçmek ve teorik hazırlık ile pratik oyun arasında amaca uygun bir dozaj sağlamak gereklidir. Teorik hazırlık satrançta çok önemli bir rol oynar. Burada istenilen şey satranççıya oyunu stratejik ve taktik esasları hakkında gerekli bilgileri açık şekilde sağlayacak bir eğitimdir. Bu süreç okul eğitimine hayli benzemektedir. Bu sebepten dolayı her zaman kullanılan ve genel olarak bilinen didaktik pedagojik yöntemler göz önünde tutulmalıdır. Training sürecimiz aşağıdaki 3 noktayı içermektedir. Amaç açıkça belirtilmiş olmalı. Halimizde katılanların kuvvetinin arttırılması. Bu amaç, satranç teorisi sahasından belli enformasyonların oyuncuya aktarılması sayesinde gerçekleştirilmelidir. Eğitim yöntemleri, yukarıda söylendiği gibi geleneksel okul eğitimine benzer olmalıdır. Böyle bir hareket tarzının avantajı, katılan satranççıların da iyi bildiği okul eğitim sisteminin pedagojisinden yararlanılabilmesidir. Sistematiğin, açıklığın vesairenin bilinen kuralları, elbette satranççıların yaşına ve bilgisine göre ayarlanmalıdır. Bu kitap, trainerlara ve oyunculara esaslı bir eğitim malzemesi sağlayan bir okul ders kitabı olarak değerlendirilmelidir. Bu eğitim malzemesinin ek enformasyon kaynakları olmaksızın bir senelik training programı için yeterli olması çok önemlidir. Bu programın her bir konusu farklı şekilde kullanılabilir. Training grubundaki satranççıların farklı kuvvetine bağlı olmak üzere çalışmaları bir minimuma göre sınırlandırmak ve örneğin verilmiş örneklerin yarısını kullanmak veya örnek sayısını ve açıklamaların hacmini hissedilir şekilde artırmak mümkündür. Buna ait karar trainer'ın elindedir. Aynı zamanda her oyuncu ayrıca her konu için ek örnekler toplayarak azar azar küçük bir dokümantasyon kurabilir ki bu da onun için çok faydalı olacaktır. Bunu yapan oyuncu, incelediği her bir partiyi bu kitaptaki uygun konulardan birine ekleyebilir. Bu şekilde, çeşitli tipteki konumların değerlendirilmesi ve oynanması için temel oluşturan örnek parti repertuvarı büyümüş olur. Bundan başka, her bir konuya ait en az 1-2 örnek partinin sadece ezberlenmesi değil, fakat mutlak şekilde en ufak ayrıntılarına kadar anlaşılması tavsiye edilir. bütün ustaların kuvveti, geçmişteki önemli partileri ve santranç fikirlerinin tarihi gelişmesini iyi bilmelerine dayanır. Bu sahada Steinitz, Taraş, Nimzowitsch veya Reti'nin neler yaptıklarını bilmeden modern santrancı yeterli derecede anlamanın zaten imkanı yoktur. Bilindiği gibi Fischer, geçen yüzyılın ustalarının partilerini heyecanla incelemiş ve Ajehin'in de ünlü Labor Danis McDonnell arasında oynanan ünlü maçların bütün partilerini ayrıntılı şekilde analiz etmiştir. Bu kitaptaki dokümantasyonu sistematik olarak inceleyebilmek için her bir konuda kontrol soruları mevcuttur. Bu sorular hem training esnasında yanıtlanabilir hem de ev ödevleri olarak kullanılabilir. Bu son halde yanıtları yazılı olarak vermek daha iyidir. Kontrol soruları, varyantlar hesabı, tekniği iyileştirmek için yapılan çalışmalarda da kullanılabilir. Kontrol sorunlarını tahtadaki taşları kesinlikle harekete geçirmeden cevaplandırmak gerekir. Gerekli zaman not edilmeli, training çalışmaları ilerledikçe sarf edilen düşünme zamanı kısalmalı, yanıtlar daha hassas ve daha iyi nedenlere dayanmalıdır. Çoğu kez training esnasında başka sorular da sorulmaktadır. Bunlar en iyi şekilde ortaklaşa, müştereken, yapılan analiz ile yanıtlanabilir. Tek başına çalışan oyuncu için elbette meydana gelen soruları, başka bir deyişle anlaşmazlıkları tek başına cevaplandırmak daha zor olur. Kendisi tatmin edici yanıt bulamadığı takdirde problemi dostlarıyla birlikte analiz etmesi tavsiye olunur. Sonunda önemli bir önerge. Bu kitabı bir okul, ders, kitabı olarak kabul ediniz. Sadece okunmamalı fakat esaslı şekilde incelenmelidir. Siz sevgili satranç dostu, çalışmanın, incelemenin sonunda bu en önemli örnekleri söylendiği gibi her konuda en az iki tane olmak üzere ezbere tekrarlayabilirim ve çeşitli tip konumlarda uygulanacak planları biliyorum diyebildiğiniz takdirde ileri doğru önemli bir adım atmışsınız demektir ve hiç kuşkumuz yok ki pratik performansınız da daha iyi olacaktır. Strateji ilkeleri. Modern satranç stratejisinin ilkeleri, prensipleri, temel kuralları ilk defa birinci satranç dünya şampiyonu Wilhelm Steinitz tarafından sistematik olarak araştırılmış ve açık şekilde aydınlatılmıştır, formüle edilmiştir. O da göz önüne alınan konumun, durumun, pozisyonun doğru bir değerlendirmesine dayanarak doğru planın bulunmasına yarayan bir yöntem geliştirmiştir. Steinitz şunu tespit etmiştir ki her bir durum birçok konumsal, pozisyonel özellikler içermektedir. Ve bunlar doğru bir şekilde anlaşılmak ve değerlendirilmek şartıyla konumunda doğru bir değerlendirilmesi yapılabilir ve böylece objektif, nesnel, tarafsız, en iyi planın bulunması için gerekli ön bilgiler sağlanmış olur. Bu konumsal özellikler aşağıdaki üç büyük grupta toplanabilir. Zayıf ve kuvvetli haneler, piyonların yerleşimi, konfigürasyonu, strüktürü, figürlerin etkisi ve hareket yeteneği. Burada şunu da eklemek önemlidir ki, bu pozisyonel özellikler birbirine fonksiyonel denilebilecek şekilde bağlı olup beraber incelenmelidir. İncelemelerde göreceğimiz gibi, merkezde üstünlük, vezir kanadında piyon çoğunluğu, açık hatlar için uğraş, iki fil avantajı vesaire gibi, bütün stratejik kavramlar bu üç gruptan birine girer. Bu training kitabında, yukarıdaki üç grubun içerdiği en önemli konumsal özellikler ayrı olarak analiz edilecektir. Bunlar aslında doğru bir stratejik satranç düşüncesinin elemanları olup her satranççı tarafından iyice bilinmelidir. Genellikle her bir durum birbiriyle ilişkili olan birçok karakteristik konumsal, pozisyonel özellikler içermektedir. Fakat bunların önemi her bir durumda başka olup bu sebepten dolayı daima nispi olarak diğerlerine göre değerlendirilmelidir. Bu kolay bir iş değildir. Öyle ki çok kuvvetli satranççılar bile karşılıklı özelliklerin değerlenmesinde bazen yanılmaktadır. Örneğin Botvinnik-Keres partisindeki birinci konu ikinci örnek, kritik konumu göz önüne alalım. Keres, konumsal özelliklerin değerlendirilmesinde kuvvetli C4 hanesine gereğinden fazla önem vermekle birlikte yarı açık C sütununa gereken önemi vermemiştir. Onun yapmış olduğu 16. hamle B5 hamlesi bu yanlış değerlendirilmenin bir sonucudur. Fakat partinin devamı gösterir ki beyaz için siyah vezir kanadının zayıf olmasından C sütunu, B4, C5, C6 haneleri, piyon D5, yararlanmak, siyahın C4 hanesindeki egemenlikten yararlanmaktan çok daha kolay olmuştur. Pozisyonel özelliklerin değerlendirilmesinde, rakibin zayıflıklarından yararlanıp yararlanılamayacağını tespit etmek çok önemlidir. Bir hane teorik olarak zayıf olabilir, fakat bunun zayıflığı ancak rakip bu hanede egemenlik kurabildiği veya bunu işgal ettiği takdirde önemlidir. Buradan çıkan netice şudur ki, konumun değerlendirilmesi daima pragmatik ve gerçeğe uygun, realistik olmalıdır. Tahtadaki durumun dogmatik değerlendirmesi oyuncuyu ancak yanlış yollara sevk eder ve bu nedenden ötürü imkan dahilinde kaçınılmalıdır. Steinitz'in fikirleri satranç teorisinin gelişmesini çok etkilemiştir. Steinitz'den sonraki dönemin ustaları ve özellikle Taraş, yeni ekolün, yeni okulun ilkelerini kabul edip geliştirmişlerdir. Elbette bu sırada Steinitz'in söylediği her şey olduğu gibi alınmamıştır. Bazı dogmatik fikirler Toshigorin ve bundan sonra Nimzowitsch tarafından sert bir şekilde tenkit edilmiştir. Onlar yeni teorideki noktaları tespit edip düzeltilmiş şekilleri vermişlerdir. Bunun örneği Nimzowitsch'in Taraş'ın bazı fikirlerinin tenkididir. Steinitz'in teorisi zamanla yavaş yavaş daha hassas bir şekil almış, derinleştirilmiş ve dogmatik fikirlerden arındırılmıştır. Bugünlerde bu teori planlı pozisyonel oyununun yegane temel olarak kabul edilmektedir. Birinci konu, zayıf ve kuvvetli haneler. Zayıf hane aslında nedir? Kendi kampında bulunan ve rakip tarafından kontrol altına alınabilen, hatta er geç işgal edilebilecek haneye zayıf hane denilir. Elbette zayıf bir hane ancak ondan herhangi bir şekilde yararlanılabildiği takdirde rakip için kuvvetli olur. Yoksa bu zayıflığın pratik önemi yoktur. Zayıf hanelerin içerdiği konumların incelenmesi göstermiştir ki, kendi piyonlarının koruyamadığı haneler aşağı yukarı bütün hallerde zayıftır. Bu ise piyonların pozisyonunda, formasyonunda bir delik kadar fena bir şeydir. Böylece piyon dağıtımları, striktürleri ile hane zayıflıkları arasındaki ilişki aydınlatılmış olur. Bir rakip figürü piyon hücumu yardımıyla def edilmeden, kovulmadan böyle haneleri işgal edebilir. Her bir parti süresince hanelerin değeri ister istemez değişmektedir. Her iki tarafta ileride bunlardan yararlanmak amacıyla rakibin kampında, konumunda zayıf haneler yaratmak için yarışır. Satranç tahtasının kritik haneler için bu uğraş, mücadele, pozisyonel oyunun en önemli kısımlarından, bileşkelerinden birini oluşturur. Bunu her partide farklı derecelerde çok veya az görüyoruz. Fakat aşağıdaki örnekler özellikle karakteristiktir. Birinci örnek. Boleslavski-Simislov, Budapeşte 1950. Diyagram 1. Taşların konumu. Beyaz taşlar. Kale A1, kale F1, şah G1, piyon B2, piyon F2, piyon G2, piyon H2, at C3, piyon A4, fil C4, fil F4, at B5, piyon E5. Siyah taşlar. Kale 8A, kale 8H, piyon 7A, piyon 7B, fil 7D, şah 7E, piyon 7F, piyon 7G, piyon 7H, at 6A, piyon 6E, fil 5C, at 5H. Konumun, diyagram 1'e bakınız, analizi gösterir ki siyahın konumu için zayıf nokta D6 hanesidir. Bu hane artık beyaz kuvvetleri tarafından kontrol altına alınmıştır. Fakat fil C5 bu haneyi koruduğu müddetçe durum o kadar fena sayılmaz. Demek ki beyazların ilk amacı bu koruyucuyu oyundan çıkarmaktır ve bu da onların oynadığı 14. hamle fil E3 hamlesini açıklar. Partinin siyahın 13. hamlesinden sonraki konumu bir numaralı diyagramda gösterilmiştir. Yani siyahların umduğu gibi 14. hamle fil G5 artı değil 14. hamle fil E3 oynadılar. Birinci problem. Neden? 14. hamle kale HC8, 14. hamle fil 2 nokta üst üste E3, 15. hamle F2 nokta üst üste E3, G6 hamlelerinden sonra beyazların 16. hamle at D6 yanıtı B7 ve F7 hanelerine çifte hücum meydana getirir. 15. hamle fil E2 fena bir yerde bulunan at H5'e karşı hücum olanağı G2, G4 sayesinde beyazlar F6 hanesinde yeni bir zayıflık yaratıyor. 15. hamle G6, 16. hamle at E4, fil 2 nokta üst üste E3, fil beyazlar için zayıf olan B4 hanesini işgal edebilir. Fakat bu pek işe yaramaz. 17. hamle G4, at G7, 18. hamle fil G5 artı şah F8, 19. hamle, at F6 hamlelerinden sonra beyazlar ezici bir konumla bir piyon kazanırlar. 17. hamle F2 nokta üst üste E3, kale C2, 18. hamle at BD6, kale F8. D6 hanesinin işgali hemen etkisini gösterir. E2 karesindeki fil, 19. hamle kale 2 nokta üst üste F7 artı şah D8, 20. hamle kale F8 artı yüzünden alınamaz. 19. hamle fil 2 nokta üst üste A6, B2 nokta üst üste A6, 20. hamle G4, bu hamleyle ikinci zayıf hane olan F6'nın koruyucusu da uzaklaştırılmaktadır. 20. hamle at G7, 21. hamle at F6. Siyah konumu zayıf noktaları şimdi işgal edilmiştir. Beyaz atlar o kadar iyi işlemektedir ki parti birkaç hamle sonra bitmektedir. 21. hamle fil C6, 22. hamle kale FC1, 1-0. Eğer şimdi 22. hamle kale G2 artı 23. hamle şah F1, kale 2 nokta üst üste H2, o zaman 24. hamle kale 2 nokta üst üste C6. Burada 19. hamle fil 2 nokta üst üste A6 hamlesinin neden iyi olduğu anlaşılır. 24. hamle kale H1 artı 25. hamle şah G2, kale 2 nokta üst üste A1, 26. hamle kale C7 artı şah D8, 27. hamle kale D7 mat. Diyagram 2. Taşların konumu. Beyaz taşlar, kale F1, şah G1, piyon B2, at D2, piyon F2, piyon G2, piyon H2, piyon A3, kale C3, vezir D3, piyon E3, at F3, piyon D4. Siyah taşlar, kale 8A, kale 8C, şah 8G, piyon 7C, at 7E, piyon 7F, piyon 7G, piyon 7H, vezir 6D, at 6E, piyon 5B, piyon 5D, piyon 4A. İkinci örnek, Botvinnik Keres, Dünya Birinciliği Turnuvası 1948. Siyahlar partinin birinci evresinde çok iyi oynadılar. Birinci hamle D4, D5, ikinci hamle C4, fil F5, üçüncü hamle at F3, E6, dördüncü hamle C2 nokta üst üste D5, E2 nokta üst üste D5, beşinci hamle vezir B3, at C6, altıncı hamle fil G5, fil E7, 7. hamle fil 2 nokta üst üste E7, at G2 nokta üst üste E7, 8. hamle E3, vezir D6, 9. hamle at BD2, 0-0. 10. hamle kale C1, A5, 11. hamle A3, kale FC8, 12. hamle fil D3, A4, 13. hamle vezir C2, fil 2 nokta üst üste D3, 14. hamle vezir 2 nokta üst üste D3, at D8, 15. hamle 0-0, at E6, 16. hamle kale C3 ve A7, A5, A4 manevrası sayesinde beyaz vezir kanadını zayıflattılar. B3 ve C4 haneleri. Diyagram 2'ye bakınız. Kompansasyon olarak beyazların B4 hanesi var. Fakat siyahlar planlı olarak B7, B6 ve C7, C5 oynasaydılar bu pek değerli olmazdı. Bunun yerine Keres hiç beklenmediği halde 16. hamle B5 oynadı. Diyagram 2'ye bakınız. Botvinnik bu devam yolu hakkında tuhaf bir karar yazmıştır. Yukarıda sözü geçen hücum için bütün hazırlıklar tamam olduğu sırada siyahlar, hiçbir neden yokken C sütunundaki haneleri zayıflatıyorlar. Keres ise şöyle demiştir. Siyahların C4 hanesinde egemen durumda olduğu doğrudur. Fakat at ile bu haneyi işgal etmek o kadar kolay değildir. Bundan başka bu tek dayanma, yegane istinat noktası, vezir kanadında meydana gelen zayıflıklar için partinin gösterdiği gibi yeterli bir kompansasyon oluşturamaz. Partinin bundan sonraki safhalarında Botvinnik zayıflıklardan örnek olabilecek şekilde yararlanmıştır. Birinci safha. C sütununun işgali ve C4 hanesinin siyah at tarafından işgalinin önlenmesi. İkinci safha. C6 hanesini kontrol altına almak ve fırsat düşerse işgal etmek ve piyon D5'e hücum etmek amacıyla at F3'ü B4 hanesine yerleştirmek. Üçüncü safha. Beyaz figürlerin siyah zayıf piyonlara B5, C7 ve D5 kombine baskısı er geç maddi kazançlar sağlayacaktır. Gerçekleme. 17. hamle vezir C2. Fakat 17. hamle vezir B5 değil, kale CB8 ve kale B2.